Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 16.
Yargıtay Başsavcısı Fahrettin Karaoğlan'ın Ankara Mahkemesi'nin kararını temyiz ederken yaptığı başvurusunun gerekçesinde de bu durum açıkça ifade edilmişti. Gerek Reşit ve gerekse Haşmet hakkındaki hükümlerin bozulmasına ve buraya kadar yapılan açıklamalarıyla tebarüz eden hale ve davanın başından sonuna kadar akışının halk üzerine yapmış olduğu derin tesirlere binaen, davanın münasip görülecek başka bir ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini. Bu ibare Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin halkın güvenine sahip olmadığı anlamını taşıyordu. Ancak Yargıtay'ın ilgili dairesi kararı bozmakla beraber savcının davanın başka bir ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebini reddetmişti. Fahrettin Karaoğlan yılmamış iddiasında ısrar ederek Yargıtay Ceza Dairesi'nin bu kararını Ceza Daireleri Genel Kurulu'na götürmüş ve davanın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne naklidi sağlamıştı. Bu şekilde davanın gidişatında önemli ve etken rol oynamış bir savcının böyle ani bir şekilde ölmüş olması kamuoyunda şüpheler uyandırdı ve bir sürü dedikodu ve senaryonun üretilmesine neden oldu. Bazıları bu cinayeti örtbas etmek isteyen güçlerin hedeflerine varmasına mani olan başsavcıdan intikam almak için öldürülmüş olduğunu ileri sürerken, cinayet sebebi başsavcı tarafından bilindiği için bunun açıklanmasını önlemek maksadıyla Karaoğlan'ın ortadan kaldırıldığı senaryosu işliyordu. Bazı kimseler ise davaya bakan hakimlere gözdağı vermek için başsavcının öldürüldüğü kanaatini taşımaktaydılar. Toplumun bu şekilde olumsuz kanaatlere sevk eden hususlar arasında Ankara cinayeti davasında bir yığın usulsüzlüklerin rol oynaması kadar Karaoğlan'ın ani ölüm sebebinin açıklanmamış olması da önemli bir yer tutmaktaydı. Gerçi sadece Ulus gazetesinde ölüm sebebinin kalp krizi olduğu ileri sürülmüşse de bir otopsi yapılıp yapılmadığına dair hiçbir haber kamuoyuna aksettirilmemişti. Böylece Fahrettin Karaoğlan'ın ölümü üzerindeki dedikodu ve şüpheler hiçbir surette aydınlığa çıkmadı. Ölen ölüyor, giden gidiyor fakat hayat devam ediyordu. Aynı zamanda Ankara cinayeti davası da sürüp gidiyordu. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı üzerine Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dinlenen tanıklar önemli bilgiler verdiler. Adalet Bakanlığı Savcı Yardımcısı Lütfi Akay, Kemal Bora ile ilgili bazı ayrıntılara değindi. Bir gün Milli Savunma Bakanlığı evrak kalemi yazıcı erlerinden Firuzan Büyük bana gelerek Reşit Mercan'a ne ceza verirler diye sordu. Ben de bunda bir tahrik yoksa belki asılır, belki de 20 sene yer dedim. Bunun üzerine çocuğa yazık oldu, iş bilindiği gibi değil dedi. İsrarım üzerine şunları anlattı. Reşit'e 2-3 sene ceza görürsün demeselerdi kabul etmezdi. Karşı taraf çok kuvvetli. Bu iş meydana çıkmaz. Gazetede okuduklarımız doğru değil, polisler yalan söylüyor. Firuzan'la Reşit o gün Anafartalar karakoluna beraber gitmişler ve Reşit içeri girip teslim olmuş. Firuzan da dış kapıdan ayrılmış. Müteaddit ısrarlarıma rağmen Firuzan'ın ağzından başka bir şey öğrenmek kabil olmadı. Kemal Bora ile görüştüm, bunları kendisine de anlattım. Kemal Bora, salahiyetim olmamakla beraber Firuzan'ı dinleyeceğim dedi. Kenarlarına notlar yazarak Reşit'e gazete gönderen Kemal Erdoğan isimli tanıkla bildiklerini şöyle anlattı. Reşit hadisenin olduğu gece misafirlikteymiş. Gece 10.30'da Haşmet'in evinin karşısındaki hizmetçinin evine gitmiş. Haşmet Reşit'i görünce ıslıkla eve çağırmış. Reşit Haşmet'in yanına gittiğinde o sinirli sinirli odanın içinde dolaşıyor ve ben bir iş yaptım. Annemin ve babamın yüzüne nasıl bakacağım? İntihar etmekten başka çare kalmadı diyormuş. Yandaki odaya geçerek aynanın üzerinden tabancayı almış, kılıfından çıkarırken Reşit odaya girmiş, tabancayı Haşmet'in elinden almış. Ve korkma, meseleyi benim üzerime at. Senin şimdiye kadar çok iyiliklerini gördüm. Şimdi de ben sana bir iyilik yapacağım demiş. Haşmet Reşit'e muayenehanedeki cinayetin şeklini aynen anlatmış. Reşit de Haşmet'in paltosunu ve şapkasını alarak tekrar hizmetçinin yanına dönmüş. Ertesi sabah da Milli Savunma Bakanlığı'na giderek Firuzan'ı bulmuş, hadiseyi ona anlatmış ve oradan beraberce karakola gitmişler. Hadisenin sebebini Haşmet Reşit'e söyledi mi bilmiyorum. Daha sonra İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dinlenen Mehmet Mert'in ifadesi okundu. Bir gün cezaevine ziyarete giderek Reşit'le konuştum. Reşit bu cinayeti üzerine aldığı için mahkum olacağını fakat Kemal Bora'nın kendisini kurtaracağına dair söz verdiğini söyledi. Fakat kurtulamadı, mahkum oldu. Reşit Mercan cezaevinde arkadaşlarına söylediği bu sözleri mahkeme huzurunda söylememekle acaba niçin ısrar ediyordu? Gerçeği söylemesi için onu ne annesi, ne avukatı, ne de arkadaşları ikna edebiliyorlardı. Acaba bir şeylerden mi korkuyordu, yoksa büyük bir tehdit altında mıydı? Bu soruların cevaplarını kimse veremiyordu. Hapishane hayatının herkes için çok zor ve sıkıcı olduğu muhakkaktır. Ancak refah içinde yaşamaya, eğlenceye, hatta safahata alışmış olan Haşmet ve Reşit için bu hayat herkesten daha ıstırap verici ve zor geçmekteydi. Bundan başka cezaevi şartlarından kaynaklanan bazı üzücü olaylarla da karşılaşılıyordu. Cezaevindeki acemi bir berber Reşit'in saçlarını keserken başının derisini yaralamış, üstelik saçlarını da merdiven merdiven keserek kendisini maskara haline getirmiş ve Reşit'in annesi de bu duruma çok üzülmüştü. İki arkadaş cezaevinde vakitlerini daha çok kitap okuyarak, radyo dinleyerek geçiriyorlardı. Kendilerini oyalamak için değişik bazı faaliyetlere de girişmişlerdi. Haşmet jimnastiğe merak sarmış, her gün mahkumları toplayarak onlara jimnastik hareketleri yaptırmayı adet haline getirmişti. Bolu halkı cezaevi bahçesinde yapılan bu hareketleri merakla seyrediyordu. Haşmet annesinin ve nişanlısının Bolu'ya gelmelerine razı olmuyordu. Çünkü annesi üzüntüsü sebebiyle karşılaştığı kimselerle tartışmalara giriyor, nişanlısı Müşerref de Bolu'daki olumsuz hayat şartlarından çok rahatsızlık duyuyordu. Buna rağmen Müşerref mahkemeye bir gün kala Bolu'ya gelerek daha önce kiraladıkları eve yerleşmiş ve avukat Söğütlügil ile cezaevine Haşmet'i ziyarete gitmişti. Reşit ise son günlerde koğuşa kapanmış harıl harıl mahkemeye vereceği savunmasını hazırlıyordu. Duruşma gününden önce mahkemenin tayin ettiği bir naip huzurunda iki doktor ve bir eczacıdan oluşan komisyon, deliller arasında bulunan reçeteleri incelemek için mahkeme salonunda toplandı. Bu toplantıya sanıklar ve avukatlarının dışında kimse alınmamıştı. Bütün gazete muhabirleri ve Reşit'in annesi dışarı çıkarılmıştı. En az bir ay sonra Türkiye'de yapılacak olan tek dereceli ve çok partili seçimler kadar ilgi çeken bu davada en ufak ayrıntıları bile kaçırmak istemeyen gazeteciler haber alabilmek için her çareye başvuruyorlardı. Nitekim gazetecilerden Faruk Fenik bu gizli komisyon toplantısını izleyebilmek için mahkeme salonunun üstündeki tavan arasına çıkmış, örümcek ağları arasında emekleyerek heyetin görülebileceği ahşap tavandaki bir budak deliğinden bütün olup bitenleri izleyip Vatan Gazetesi'ne bildirmişti. 26 Haziran günü Ankara cinayeti davasının en önemli celselerinden biri Bolu'da yapıldı. Bu duruşmaya mahkemenin tutumunu protesto eden müdahil avukatlar Hamit Şevket İnce ve Rauf Sevin katılmadılar. Şimdiye kadar bütün çabalara rağmen şüpheli cevaplar vererek suskunluğunu koruyan Reşit Mercan'ın dili, daha doğrusu kalemi çözülmüştü. El yazısıyla hazırladığı 6 sayfalık bir dilekçeyi mahkemeye vererek bu davanın esrarının çözülmesi, aydınlığa kavuşması hususunda önemli açıklamalarda bulundu. İstinabe yoluyla dinlenmiş olan tanıkların ifadelerine karşı bir diyeceği olup olmadığını Reşit'e soran mahkeme başkanına bu konuda bir diyeceği olmadığını ancak hazırladığı bir dilekçeyi mahkemeye sunacağını söyledi. Daha sonra Reşit'in el yazısıyla kaleme aldığı 6 sayfadan ibaret dilekçesi okundu. Cinayet gecesi Haşmet'in evine gittiğimde kendisini çok heyecanlı buldum. Son zamanlarda sık sık rastladığım bu gayri tabi hali başlangıçta beni endişelendirmedi. Ancak kendisine beklenmedik bir felaket getirdiğinden bahisle pencere kenarında duran tabancaya nefretle bakmaktaydı. Söz konusu tabancaya ait adedini şimdi hatırlayamadığım birkaç mermiyle daha büyük çaptaki 4 adet mermi de pencere kenarında duruyordu. Haşmet birdenbire yerinden fırlayarak şu sözleri sarf etti. Reşit, mahvoldum. Ben artık yaşayamam. İntihar edeceğim. Devamlı aile ismini kirletmiş olmanın ehemmiyeti üzerinde durarak yaşamanın artık kendisi için önemli olmadığını ve gelecek için temenni ettiği aile mirasından bile mahrum edileceğini söyledi. Ve bu arada titremeyle yerinden fırladı. Somya üzerinde oturmaktaydı. Duvarda asılı duran Siemens bileme makinesinin içinden çıkarmış olduğu jiletle hole doğru koşarcasına yürümeye başladı. Arkasından yetiştiğimde nabız damarlarını keseceğini ve kendisini bu yollara sevk ederim babası olduğunu hafif sesle haykırmaktaydı. Ben ise bütün soğukkanlılığımı kaybederek büyük bir heyecan ve yeise kapıldım. Önüne geçerek önledim. Kendisinin her hususta güvenilir bir arkadaşı olduğumu hatırlattım. Sözlerim etkilemiş olacak ki elindeki jileti holde bulunan boş balık akvaryumuna fırlattı. Çelik jiletin cama çarpmasından hasıl olan gürültüyle beraber Haşmet'in gözlerinden akan yaşları bugün bile aynı kuvvetle hatırlamaktayım. Kendisini sevmiş olduğum arkadaşımın bu kederine benim de katılmam icap etmekteydi. Nitekim aynı gözyaşları benden de boşanıyordu. Bugün karşınızda birbirlerine atfı cürüm eden, yani suçlayan biz, o akşam kucaklaşmış ve birbirimize olan güvenimizi bir kere daha sağlamlaştırmıştık. Yukarıda anlattığım hususlar bir an gibi geçmiş ve her ikimiz de yatak odasındaki somya üzerinde oturmuştuk. O anlatmaya başladı. Reşit, ben Doktor Naci'yi öldürdüm. Fakat emin ol ki katil mizaçlı bir insan değilim. Sözünü kestim. Hangi Naci'yi ne maksatla öldürdüğünü sorduğumda, sana her şeyi bilahare anlatacağım ve hayatım boyunca senden ayrılmayacağım diyerek zaten kendisinin bana güvenmiş olduğunu söyledi. Zira çok kere kendisine, Haşmet senin için hayatımı bile tereddütsüz feda ederim dediğimi hatırlattı. Kaybedilecek zaman olmadığını söyleyerek hazırlamış olduğu planı bana ezberletti. Ben de bunları uykusuz ve perişan geçirdiğim bir gecenin sabahında savcı önünde anlattım. Savcıya verdiğim bu uydurma ifadeyi şimdi hiç hatırlamıyorum. Muayenehanedeki bana ait reçetenin aslı ise şöyledir. Bu reçeteyi ben daha evvel yaptırması için Haşmet'e vermiştim. Dikkat nazara alınacak olursa mevzu bahis reçetenin henüz hiçbir eczanede yapılmadığı, halbuki polis karakolunda kendi üzerimde çıkan reçetenin yaptırılmış ve kullanılmış olduğu meydana çıkacaktır. Böylece bir takım merhamet ve arzu etmediğim vaatler üzerine bu cinayeti üzerime almayı kabul ettim. Gidip bu işi ben yaptım diyerek karakola teslim olacaktım. Vaatlerden en mühimi Haşmet derhal işe el koyarak hastaymışım gibi hastaneden verem olduğuma dair raporu temin edecekti. Karşılıklı muhaveremiz yani söyleşimiz bu şekilde gece saat 11'e kadar devam etti. Dilekçe okunurken salonda bir rahatlama gözlendi. Artık müzminleşmiş olan davanın esrarının çözülebileceği umudu doğar gibi görünüyordu. Nefeslerin kesilerek dinlendiği dilekçenin okunmasına devam edildi. Ben o geceyi daha evvelden Nefiye'nin yanında geçirmeyi kararlaştırdığımdan, Haşmet'in teklifi üzerine tabancayı da beraberimde alarak evden ayrıldım. Caddeye çıktım, Yenişehir Galatasaray Kulübü yanlarında olan ve Nefiye'nin oturmakta olduğu Foto Cemal Apartmanı'na kapıyı çalarak girdim. Sabaha kadar orada kaldım. Günün aydınlanması üzerine perdeleri aralayan Nefiye'nin, ''Aa bak arkadaşın işaret ediyor'' şeklinde söylenmesi üzerine cama koştum. Haşmet el işaretiyle beni çağırdığından derhal giyinerek çıktım. Haşmet kapıyı açarak beni karşıladı. Elbiselerini giyinmişti. Gece olup bitenleri anlattıktan sonra yolların kesilmiş bulunduğunu, onun için gene evvelce konuştuğumuz gibi teslim olmamı ve fakat valinin vilayette bulunduğu saate tesadüf edebilmem için bir müddet daha bir yerde kalmaklığım icap ettiğini, çünkü kendisinin valiyi görmesi icap ettiğini açıkladı. Ben de bir perva bir şey yokmuş gibi gitmek üzere adımlarımı atarken, belki kapıya da nöbetçi koymuşlardır. Bak bir adam dolaşıyor, taharri yani sivil polis olma ihtimali var. Dur, seni bana benzetir. Seslenmeden aksi istikametten git diyerek bana vermiş olduğu, kendi palto, eşarp ve eldivenlerinden başka bir de beyaz çerçeveli, beyaz gözlük verdi. Saat 9 sıralarında evi terk ettim. Otobüse binerek doğru Ulus Meydanı'na indim. Yeni kıyafetimle beni bir arkadaşımın bile tanıyamadığına şahit oldum. İstanbul Pasta Salonu'na giderek kahvaltı ettikten sonra Ulus Gazetesi'ni okudum. Ne katilden ne de eşkalinden bahis yoktu. Yalnız Doktor Naci'nin katledildiği ve katilin arandığı yazılmaktaydı. Saat henüz 9:30 olduğundan tekrar otobüse binerek Yargıtay'da bulunan arkadaşım Firuzan Büyü'ye gittim. Kendisiyle konuştum, kıyafetim tuhafına gitmişti. Gülerek katil olduğumdan bahsettim ve izin almasını biraz dolaşmamızı teklif ettiğimde kabul etti. Birlikte çıktık ve Saracoğlu inşaatına girerek kahve içtik ve uzun uzadıya çeşitli mevzular üzerinde hasbihal yaptık. Ara sıra kendisine katil olduğumu söylememe rağmen bir türlü inanmadığına şahit oldum. Yalandan da olsa arkadaşım üzerinde böyle bir suçun isnadına yanaşmadığına sevindim. Kendisine müphemiyet yani belirsizlik içine vermiş olduğum cevaplara her ikimiz de gülerek mukabele ediyorduk. Maksadım kararlaşan saatin gelmesiydi. Kendisinden ayrıldım, karakola girdim. Benimle kimse alakadar olmadı. Bir ara bir polis memurunun komiserin meşgul olduğunu söylemesi üzerine tekrar karakoldan çıktım. Yerli mallar pazarı önüne kadar geldim. Tanıdığım bir kumaş alıcısı ile konuştum ve tekrar karakola girdim. Saat 12 ile 1 arasında doğrudan doğruya savcıya gitmeyerek karakoldaki komiser İhsan'a başvurdum. Bunu bana Haşmet tavsiye etmişti. Tekrar Kemal Bora'dan bahsetmeden geçemeyeceğim. Zira bu hususta elinde bulunan bir delili o imha etmiştir. Benim bunları burada söylemem bir mana ifade etmeyecek ve fayda vermeyecektir. Bidayette Haşmet'in bana söylediği gibi doktorun muayenehanesinde bir reçete vardı. Fakat müteakip kombinezonda reçetenin ikileştirilmesi ve muayene olmuş gibi benden de o şekilde ifade alınması keyfiyeti tertiplenmiştir. Son celsede haykırışım ve bazı müesseseler hakkında itimatsızlığımı anlatmak istemiş olmam bundan kinayedir. Her mağdur olan insan gibi ben de taştım. Yukarıda bahsetmiş olduğum iki cins mermi de Cumhuriyet Savcısı Kemal Bora tarafından görülmüş ve bilahare ev tahliye edildiği için alınmamış veya alınmış da gösterilmemiştir.
Ayrım sonu.